müşrikler 10.000'i aşkın savaşçılarıyla vadileri aşarak Medine'ye gelmişlerdi. Büyük ihtimalle Uhud dağlarıyla Sel dağları arasında yer alan düz zeminden Medine'ye girmek istiyorlardı. Müslümanların müdafaa harbine çekilebileceklerini tahmin ediyorlardı. Bu kadar güçle onları meydanda durduramazlardı. Ateşlenmiş, savaş üstünlüğüne inanan ve zafere kesin gözüyle bakan bu 10.000'lik orduyu barikatlar, Medine sokakları da durduramazdı. Sel sel olup Medine'ye akacaklar, Muhammed'i ve adamlarını sığındıkları bu şehirde boğacaklardı. Ancak Medine'ye yaklaştıklarında Müslümanların Sel Dağı eteklerinde üstelik dış yüzünde karargah kurmuş olduklarını gördüler. Bir önceki savaşta Uhud Dağı eteklerini seçen Müslümanlar bu savaşta sırtlarını Sel Dağı'na yaslamayı seçmişlerdi. Bunun asıl sebebini daha sonra anlayacaklardı. Şimdilik buna çok sevinmişlerdi. Bu durum Müslümanların meydan muharebesini tercih ettiklerini gösteriyordu. Medine sokaklarını, evleri siper edinerek ve müşrik güçleri sokak aralarında dağıtarak savaşmayı değil, açık alanda göğüs göğüse bir mücadeleyi seçmişlerdi. Yapılan tercih, müşriklerin işini çok kolaylaştıracaktı. Gatafanlılar Uhud tarafından ilerlerken, Kureyşliler Sel Dağı yakınlarına doğru geliyorlardı. Müslümanların açık arazide kamp kurduklarını gören müşrik süvariler, coşmuşlar, ilk yıldırıcı hamle için çılgınca at sürmeye başlamışlardı. Her şey onların lehine görünüyordu. Ancak çok geçmeden atlarının dizginlerine asılmak, tozu dumana katarak ilerleyişlerini daha tozlu, daha şaşkın ve çılgın bir şekilde durdurmak zorunda kalıyorlardı. Önlerinde uzanıp giden dehşetli bir hendekle irkilmişler, kalplerinde beklenmedik bir tehlikeyle karşılaşmanın ürpertileri dolaşırken elleri, dizginleri asılmıştı. Şaşkınlık, çaresizlik, bir anda sönen hevesler ve karma karışık duygular birbirini kovalarken mücahitlerin yaylarından boşalan oklar havada ıslık çalarak üzerlerine gelmeye başlamıştı. Şimdi tersine at topukluyorlardı. Coşkulu hücum çaresiz kaçışa dönmüştü. Daha sonra incelemek için hendek boylarına yaklaşan süvari komutanları da hayretlerini gizleyemiyorlar. "Bu tuzak Arapların önceden kullanmadığı bir tuzaktır," diyorlar ve hendekte zayıf nokta aramaya başlıyorlardı. Hendek uzunluğu yaklaşık 5.000 zira idi. Derinliği 7-10 zira arası, genişliği ise en dar noktada 9 zira idi. Yerin durumuna göre bu genişlik artıyordu. Hendekten çıkarılan topraklar, hendeğin Medine tarafına yığılmıştı. Bu, karşıdan gelen düşmanın geçişini daha da zorlaştıracağı gibi, gerektiğinde İslam okçularının toprak yığınları arkasında siper almasını kolaylaştıracaktı. Müslümanların karargah için Sel Dağı'nın eteklerini seçmesi sıradan bir seçiş değildi. Batı yanık kayalıkların açık bıraktığı sahaya yakın olan bu yer, düşmanı karşılamaya en uygun yer olarak bulunmuştu. Hendek bu noktada zayıf bırakıldı. Müşrikler geçmek için burayı tercih etmeliydi. Dağın yamaçlarında yer alan okçuların hendeyi koruması ve hendekten büyük bir grubun bir anda geçmesini önlemesi mümkündü. Hendeyi geçmeyi başaranlar olursa, hendekle Sel Dağı arasında yer alan düzlükte mücahitler tarafından karşılanıp saf dışı edilebilirdi. Her şeye rağmen düşman toplu geçiş imkanı elde eder ve Müslümanlar gerilemek zorunda kalırlarsa, bu geriliş Sel Dağı'nın yamaçlarına doğru olacağı için aşağıdan gelen orduya karşı üstten müdafaa daha kolay ve daha uzun süreli olurdu. Bir başka ifadeyle bu yer seçiş, Medine'ye gidebilmek için Sel Dağı'nı aşması gereken müşriklere karşı son nefere kadar mücadele imkanı verirdi. Hendeği geçen düşmanın püskürtülmesi durumunda, düşman kaçışta da zorluk çekecek, hendek yine ciddi bir engel olarak üzerine düşeni yapacak, düşmanın kayıpları çok olacaktı. Müşrikler her geçen gün bu gerçeği çok daha iyi anlayacaklardı. Nöbetçiler hendek boylarını gözlüyorlar, mücahitler herhangi bir noktadan hendeyi aşmaya çalışacakları için harekete karşı hazır bekliyorlardı. Müslümanların planları gerçekleşiyor, müşrikler gelerek Sel Dağı'nın önlerinde hendeyin zayıf bırakıldığı hattın karşısında uygun bir yer bularak karargah kuruyorlardı. İlk bakışta da kendileri için en uygun yer olan yer burasıydı. Bugünkü yapıyla tarif edilmesi gerekirse, Sel Dağı'nın önlerinde müminlerin karargah kurdukları noktalara sonradan inşa edilen fetih mescitleriyle Kıbleteyn Mescidi arasına hendekten biraz uzak noktaya çadırlarını kurmuşlardı. Böylece hem Müslümanların tam karşısında yer alacaklar, hem zayıf nokta önlerine yerleşecekler, hem de Roma kuyusunu arkaya alarak su ihtiyaçlarını güven altına almış olacaklardı. Roma kuyusu, suyu kaliteli ve bol olan bir kuyuydu. Gatafanlarsa Kureyş'in solunda, Uhud tarafında yer almışlardı. Tertibat alınmış, çadırlar kurulmuştu. Karargah noktası, cepheler artık ana hatlarıyla belliydi. Şimdi ne olacaktı? Müslümanlar, müşriklerin ilk hızını kesmişti. Ancak zihinlerde sorular birbirini kovalıyordu. Gatafanların 6000'lik gücü uzanıp gidiyor, bütün heybetiyle Uhud'a doğru uzanıyordu. Gözler onların karargah çadırlarını takip ederken bile yoruluyordu. Müslümanlarla anlaşma içinde olan Beni Kureyza, kale kapılarını kapamış, olacakları uzaktan takip ediyordu. Sessizliğe gömülmüşlerdi. Müşrik ordusunun hazırlanıp harekete geçişinde Yahudilerin tahrikini biliyorlar, şerrin kendilerine bulaşmasını istemiyorlardı. Ancak çok geçmeden kale kapılarının önünde Huyey İbni Ahtab'ı gördüler. Ka'b İbni Esed'i görmeye gelmişti. Ka'b, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle Beni Kureyza adına akit yapan, ahitleşen kişiydi. Ka'b, Huyey'in niçin gelebileceğini tahmin ediyordu. Kendisi de Yahudi olmasına rağmen dindaşı olan bu adamı sevmiyordu. Son derece hilekar, yılan dilli ve kindar olan bu adamın uğursuz biri olduğuna inanıyordu. Kapının bu uğursuz adama açılmamasını emretti. Huyey yanına girmek için Ka'b'dan izin istiyor, Ka'b kapıyı açtırmıyordu. Huyey, onun kendisine niçin kapı açtırmadığını biliyordu. Ka'b, ona göre çok daha dürüsttü ve Muhammed'le olan anlaşmasını korumak istiyor, kendini ve kabilesini helaka sürüklemek istemiyordu. O, Allah Resulü'nün dürüst ve vefakar olduğunu bildiği gibi, hıyaneti, arkadan hançerlenmeyi asla affetmeyeceğini de biliyordu. Huyey, kolay vazgeçecek biri değildi. Kale kapısının önünde bağırıyordu. ''Yazıklar olsun Ka'b, aç şu kapıyı!'' Ka'b, ona açılacak kapının şerre açılan kapı olacağını biliyordu. Cevap verdi. ''Sana yazıklar olsun, sen uğursuz birisin. Ben Muhammed'le ahitleştim, onunla aramdaki ahdi de bozmayacağım. Ondan daima vefa ve doğruluk gördüm.'' Bunları Huyey de biliyordu. ''Aç kapıyı, seninle konuşmak istiyorum.'' dedi. ''Hayır, bunu yapmayacağım.'' Huyey yeni bir taktik denedi. ''Kapıyı bulgur pilavına ortak olurum korkusuyla yüzüme kapatıyorsun.'' Bu zeki ve sinsi Yahudi, karşısındakinin zayıf yönlerini biliyordu. Onu cimrilikle suçluyor, Ka'b'ın cimri biri olarak anılmaya katlanamayacağını biliyordu. Sözleri tesirini göstermiş, sonunda kapı açılmış, emeline kavuşmuştu. Ka'b ile bir araya gelince konuşmasına sitemle başladı. ''Yazık sana Ka'b! Ben sana dünya durdukça adımızı, şanımızı yaşatacak bir imkanla geldim. Dağ gibi dalgaları olan denize benzeyen bir ordu getirdim.'' ''Ne kastediyorsun?'' Huyey zor devreyi geçmişti. Bu soru üzerine Kureyşleri, Gatafanları ve onlara bağlı kabileleri nasıl ikna edip harekete geçirdiğini, dalgalarla köpüren bir deniz gibi nasıl müthiş bir orduyla Medine'ye geldiklerini ve birliklerin nerelere yerleştiklerini anlattı. Onlarla Muhammed ve onun safında yer alanları kökten yok etmeden buradan ayrılmayacaklarına dair ahitleştiklerini haber verdi. Bu sözler Kâb'ı iknaya yetmemişti. O, Allah Resulü'nü ve Müslümanların Medine'deki üstün konumlarını hazmedemiyordu. Peygamber, Beni İsrail'den gelmeliydi. Araplardan gelmesini kabullenemiyordu. Ancak o, Muhammed'in üstün ahlakını, dürüstlüğünü biliyordu. Kabullenemese de belki çok daha fazla şey biliyor ve hissediyordu. Huyey'in nasıl bir hilekâr, nasıl bir düzenbaz olduğunu da biliyordu. Huyey'e cevap verdi. ''Sen bana dünya durdukça tasası devam edecek bir zillet getiriyorsun. Suyu boşalmış boş bir bulut getiriyorsun. Şimşekler çakıyor, gürültüler kopuyor ancak yere bir damla yağmur düşmüyor. Çünkü içi boş.'' Huyey'den yakasını bırakmasını istiyor, daima dürüstlük ve vefa gördüğü Muhammed'le anlaşmayı bozmak istemediğini söylüyordu. Ancak Huyey sonunda onun aklını çelmeyi başarıyor, Kureyşler ve Gatafanlar Muhammed'i yok etmeden dönerlerse kendisinin de onlarla birlikte bu kaleye gireceğine, onların başına ne geliyorsa kendinin de buna ortak olacağına dair ahit ve misak veriyordu. Huyey muradına ermişti. Sonuçta etmiş eylemiş, Beni Kureyza'ya ahdi bozdurmuş, anlaşmanın yazılı olduğu belgeyi yırttırmıştı. Çok geçmeden Kureyza oğullarının ahdi bozduğu haberi Resulullah'a ulaştı. Allah Resulü, Evs'in başında bulunan Sa'd İbni Muaz ve Hazreç'in başında bulunan Sa'd İbni Ubade ile Abdullah İbni Revaha ve Havvat İbni Cübeyr radıyallahu anh'ı haberin doğruluğunu öğrenmek için Yahudilere gönderdi. Ne yazık ki haber doğruydu. Üstelik elçilere verdikleri cevaplar küstahçaydı. Nasihatler ve Beni Nadir'in başına gelenlerin hatırlatılması da fayda vermemişti. ''Resulullah da kim? Bizimle Muhammed arasında herhangi bir ahit yok.'' diyorlardı. Kâb'ın Huyey'e söylediği akıllıca sözler, şimdi küstahça sarf edilen kelimelere dönmüştü. Bu sözler Sa'd İbni Muaz radıyallahu anh'ı son derece kızdırmıştı. O çabuk öfkelenen biriydi. Sa'd İbni Ubade radıyallahu anh onu yatıştırıyor, arkadaşlarıyla birlikte Allah Resulü'nün yanına dönüyorlar ve durumu uygun bir dille haber veriyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beklenenin aksine tekbir getiriyor ve Müslümanlara ''Müjdeler olsun!'' diyordu. Bir başka rivayette Beni Kureyza'dan haber gelince yere uzanarak yüzünü örttüğü, uzunca bir süre böyle beklediği, bu durumun müminlere çok ağır geldiği, Beni Kureyza'dan hayırlı bir haber gelmeyeceğini bildikleri için üzerlerine korku ve musibet hissinin çökmüş olduğu, ancak daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başını kaldırarak ''Allah'ın fethi ve zaferi için müjdeler olsun!'' buyurduğu nakledilir. Şu anda ortaya çıkan durum, kuş bakışı değerlendirildiğinde gerçekten kalbe korku ve endişe salacak cinstendi. Önde düşman vardı. Roma kuyusu ve Uhud tarafı düşmanla doluydu. Şimdi arkada da düşman vardı. 10 binlik güce Yahudiler de eklenmiş, güven içinde kabul edip tedbir almadıkları bölgede güvensiz ve saldırıya açık hale gelmişti. Gönlünde nifak taşıyanlar yavaş yavaş nifaklarını dışarıya vurmaya, müminleri içten hançerlemeye başlamıştı. Muteb İbni Kuşeyr'in şu sözleri bunun açık örneklerindendi. ''Muhammed bize Kisra'nın, Kayser'in hazinelerini elde edip yiyeceğimizi vaat ediyordu. Hiçbirimiz şimdi canından emin olarak helaya bile gidemiyor.'' Zikri Hakim'de o gün yaşananlar ve hissedilenler şöyle anlatılıyordu. müşrikler bulunduğumuz yerin hem yukarısından hem de aşağı tarafından üzerimize geldiğinde, gözler korkuyla kaydığında, yürekler boğaza, gırtlağa dayandığında ve Allah hakkında türlü türlü şeyler düşünülmeye başladığında, işte böyle bir durumda müminler büyük bir imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğramışlardır. Ve o anda münafıklarla kalplerinde hastalık bulunanlar, meğer Allah ve Resulünün bize vaat ettikleri sadece aldatıcı, kuru vaatlermiş, diyorlardı. Ahzab 10-12. Bir savaşın öncesinde içinde bulunulan bu durum, o anda duyulanlar ve hissedilenler hiç de şevk verici değildi. Hendek kazılırken yaşanılan şevk ve bütünlük ağır darbeler almıştı. Ancak bütün bu ağır şartlara rağmen sarsılmayanlar da vardı. Medine'nin iki ana kabilesi olan Evs ve Hazreç'in başında bulunan Sa'd İbni Muaz ve Sa'd İbni Ubade radıyallahu anh gerçekten sebat edenlerden ve bu durumda azmini koruyanlardandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zafer müjdeliyordu. Üstelik bu müjde ikinci bir zafer müjdesine daha çok benziyordu. Çünkü Beni Kureyza'nın hıyanet haberinin peşinden yapılıyordu. Muhacirlerse zaten zorlukların, çilelerin sarsamadığı yiğitlerdi. Bugün de öyleydiler.